Ayrım 41, sayfa 419. Sandviç istiyorum, İbneler, haklarımı biliyorum. Adam yumruğuyla kurşun geçirmez cama vurdu. Sonra bir tekme savurdu. Anais onu susturmasını bilirdi ama ayakları arasında yılan kahve yollar çizen safra ve kusmuk karışımından kurtulmaya çalışmakla meşguldü. Bankın üzerine sızmış olan bir evsiz çırpınarak uyanmıştı. Her çırpınışında ağzından kusmuk fırlıyordu. Pis naziler, avukatımla konuşmak istiyorum. Anais başını ellerinin arasına aldı. Baş ağrısı hiç azalmamıştı. 3 saatten beri Invalides Meydanı'na açılan Faber Sokağı'ndaki polis merkezinin 5 metreye 5 metrelik hücresindeydi. Onu ayıltmışlardı, üstünü aramışlardı, soymuşlardı, fotoğrafını çekmişlerdi, parmak izlerini almışlardı. Sonra onu bir sürü zırlak ve öfkeli sefille birlikte bu cam kafese kapatmışlardı. Anais işin iç yüzünü biliyordu. 2010 yılında gözaltına alınanların sayısı 1 milyona yakındı. Ehliyetsiz sürücüleri, birbirine sövüp sayan çiftleri, joint içenleri, evsizleri, süpermarket hırsızlarını tutukluyorlardı. İkramiyenin bir kısmının ona vurmasından dolayı şikayet etmeye hakkı yoktu. Her şeye rağmen meslektaşlarına ateş açan oydu ve ayrıca cebinde amfetamin bulmuşlardı. Hala mürekkepli olan parmaklarına baktı. Tuhaf bir şekilde kendini sakin, kadere boyun eğmiş hissediyordu. İstediği şeyi elde etmişti. Narsist tutuklanmış ve hayatı kurtulmuştu. Sonunda gerçeği öğreneceklerdi. Ölen iki pisliğin kimliğini saptayacaklardı. Bu karmaşık olayın her noktasını aydınlatacaklardı. Hatta belki evsizlerin katilini yakalamayı da başaracaklardı. Anais hissediyordu, davanın sonu yakında, kendi sonu da. Pislikler, piç kuruları, komiseri görmek istiyorum. Anais bir kez daha ayaklarını kaldırdı. Evsiz serseri yeni bir kusmuk fışkırtmıştı. Kötü şarabın kokusu, hücredeki idrar ve dışkı kokusuyla birleşince dayanılmaz bir hal alıyordu. Hücre arkadaşlarına şöyle bir baktı. Sürekli bağırıp çağıran adam ile yerdeki insan enkazı dışında, bitkin bir halde bankın üzerinde büzülmüş yatan hip-hopçıya benzer iki genç vardı. Bir punkçı derisini yüzmek istercesine kolunu kaşıyarak olduğu yerde zıplıyordu. Takım elbiseli bir adam, kuşkusuz ehliyetsiz bir sürücü, şaşkın şaşkın bakınıyordu. Özenle yırtılmış ve yer yer grafiti desenleriyle boyanmış kot pantolonunu iki baby rocker zıpırdıklar yaparak sırıtıyordu. Dipnot, baby rocker. Rockçılar gibi giyinen, rock müzik dinleyen, duvarlara resim yapan gençlerin kendine verdiği ad. Anais hücredeki tek kadındı. Genelde hücrede kadınlarla erkekleri bir arada tutmazlardı. Ama belki de bu uygulama Paris'te yürürlükte değildi. Ya da onu erkek sanmışlardı. Ya da burnunu iyice sürtmek için bunu özellikle yapmışlardı. Hiç karşı çıkmamış, itiraz etmemişti. Süreç işliyordu. Yargıcın karşısına çıkacaktı. Ve işte o zaman her şeyi anlatacaktı. Kilit sesi geldi. Tüm gözler sesin, burada bir anlamı olan tek şeyin, geldiği tarafa yöneldi. Yanında bir üniformalıyla birlikte bir sivil polis belirdi. Anais hemen herifi tahlil etti. Steroidle beslenmiş, her an vurmaya ve silahını çekmeye hazır bol kaslı bir amatör. Asayiş polis ona doğru yürüdü. Benimle gel. Anais polisin sen diye hitabına da küçümseyen tavrına da aldırmadı. Herif bol bir kot pantolon ve deri ceket giymişti. Hemen göze çarpan bir glock'u vardı ve 100 kilonun üstünde olmalıydı. Hücrenin içinde bir korku havası hakim olmuştu. Anais ayağa kalktı ve vücutçunun peşine takıldı. Hole çıkacaklarını sonra büroların bulunduğu tarafa gideceklerini sanıyordu. Ama iri yarı herif sağa, toz kokan dar bir koridora saptı. Sonra yeniden sağa döndü. Toz kokusunun yerini bok kokusu almıştı. Ulumalar, çığlıklar, kulakları sağır eden dayak sesleri, düğmeleri ve su taliye borularıyla demir kapılar, ayılma hücreleri. Üniformalı polis anahtar demetini çıkarttı. Bir kapı menteşe elinde dönerek açıldı. Dört beton duvar. İnsanın genzini yakan bok ve kusmuk kokusu. Seyirci niyetine de dört nala koşan kara fatmalar. Otur. Anais söyleneni yaptı. Kapı yeniden kapandı. Kontrol ettik. Gerçekten polissin. Bana sen diye hitap etmemeniz çok mu zor? Kapa çeneni. Ancak bir şeyi bize söylemeyi unuttum. Neyi? Bu sabah görevden alındığını. Bordo savcılığının emriyle. Anais yorgunluğun neden olduğu hırıltıyla gülümsedi. 1-32-13 talebinde bulundum. Revire çıkmak için resmi bir talep. Bana vurdular ve... Kes sesini. Polislere artık kullanma hakkında olmadığı bir silahla ateş açtın. Polisin bir hata yapmasına engel olmaya çalışıyordum. Adam parmakları kemerinde bir kahkaha patlattı. Anais üzülmüş gibi yaparak başını öne eğdi. Bir tiyatro oyununu yazarın istediği gibi oynaması gerekiyordu. Sorgu yargıcını görecek miyim? Zamanı gelince. Ama buradan çıkmaya henüz hazır değilsin. Bu konuda bana inan bir glock ve amfetaminler iyi bir ikili değil. Halterci onun bu durumuyla eğleniyor gibiydi. Açıklayamadığı bir nedenle Anais'in içinden polisin suratını dağıtmak geldi. Operasyon boyunca bir adamı uyardınız. O nerede? Soruşturma dosyasını mı istiyorsun? Bir ona yollayayım mı? Yaralı mı? Onu sorguladınız mı? Hala anlamadın yavrum. Sen burada bir hiçsin. Diğerlerinden bile daha aşağıdasın. Bir Yahudasın ya da onun gibi bir şey. Anais cevap vermedi. Bu yaratığın karşısında korkudan ölüyordu. Omuzları ve göğsü ereksiyon halindeki kaslar gibi gömleğini ve ceketini geriyordu. Yüzü ifadesizdi. Bir otobur gibi tepkisiz ve dingindi. Çatışmada iki adam öldürüldü diye devam etti ana isinatla. Kimliklerini saptadınız mı? Arabalarına el koydunuz mu? Pontruel otelinin önünde duran bir Q7. Polis üzgün bir tavırla kafasını salladı. Şimdi anayisi konuşmasına izin vermenin daha iyi olacağını düşündüğü bir deli olarak görüyordu. Çevredekileri sorgulamaya başladınız mı diye üsteledi anayisi. Öncelikle Montamerbert sokağı numara 9'daki görüntülere merkezin personelini sorgulamanız gerekiyor. O, ben senin de olsam kendime iyi bir avukat bulmaya çalışırdım. Avukat mı? Polis ona doğru eğildi. Elleri dizlerinin üstündeydi. Farklı, neredeyse uzlaşmacı bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Sen ne sanıyordun tatlım? Meslektaşlarınla kuş vurma oyununu oynayabileceğini mi? Bunun en ufak bir yaptırım olmayacağını mı? Bordo'da bu işler böyle mi yürüyor? Anais beton bankın üzerinde iyice büzüldü. Sylvain Reinhardt'ı sorgulamanız gerekiyor dedi alçak sesle. Montalembert sokağı numara 1'de oturuyor ve Villa Victor Hugo 18 numarada oturan Simon Amsalem'de. Seni dinliyorum ve tereddüte düşüyorum. Belki de avukattan ziyade sana iyi bir psikiyatr gerekiyor. Anais oturduğu yerden fırladı ve herifi demir kapıya doğru itti. Bu benim soruşturmam pislik herif, sorularıma cevap ver. Adam hiç güç harcamadan onu şiddetle geri itti. Anais duvara çarptı, sonra bankın üstüne düştü. Kaydı, zemine yuvarlandı. Polis onu tek eliyle kaldırdı. Diğer eliyle kelepçelerini çıkardı. Yine tek eliyle onu döndürdü ve bileklerini arkaya büktü. Kelepçelerin tık sesi duyuldu. Anais ağzının kanla dolduğunu hissetti. Herif onun ceketinin yakasından yakaladı ve hızla banka oturttu. Sakinleşmen gerekiyor güzelim. Siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Polis bir kahkaha daha patlattı. Bu durumda ne yaptığını bilmeyen iki kişi izlemektir. Güvenlik güçleri olay mahallinde iki tablo ile iki radyografi bulmuş olmalı dedi Anais. Dudaklarında demir tadı hissederek. Onları kesinlikle geri almalıyız. Onları görmem lazım. Adam cevap bile vermeden kapıya doğru yürüdü. Salak herif, pislik, kelepçeleri çıkar. Üniformalı polis kapıyı açtı. Cevap olarak demir kapı suratına kapandı. Anais sıçkılıklara boğuldu. Her şeyin sona erdiğini düşünmüştü. Oysa yeni başlıyordu. İki kişiyi öldürdüm. Bilincinde dolanan tek düşünce buydu. Karanlık, yakıcı, karmaşık bir düşünce. İki kişiyi öldürdüm. Glock'un patlamaları, elinde hissettiği geri tepme. Bıçağının ikinci katilin karnına teması. Aykorn'u saplamıştı. Bir daha, bir daha. İki kişiyi öldürdüm. Birkaç kez gözlerini kırptı. Beyaz tavan lambaları, negatoskoplar, üzeri antiseptik ürünlerle dolu tekerlekli metal sehpalar. Bir hastanenin aşırı sıcak muayene odasındaydı. Metal bir sedyede izotermik bir örtünün altında yatıyordu. Tüm bedeni ağrıyordu. Etine demir çubuklar saplanıyormuş gibiydi. Yeniden gözlerini kapattı ve durum muhakemesi yaptı. O kadar da olumsuz değildi. Ölümden kıl payı kurtulmuştu, hala hayattaydı ve yürüyebilecek durumdaydı. Sızlayan bedeninde kanın dolaştığını belli belirsiz hissedebiliyordu. Sıcak, soruşturma, cinayetler, sırlar. Hepsi ona uzak, boş, gerçek dışı geliyordu. Günlerden beri sorular biriktiriyordu. Polis cevaplar isteyecekti. Bir tıngırtı içinde bulunduğu durumu teyit etti. Sol kolu kelepçeyle sedyeye bağlanmıştı. Sağ koluna ise bir serum takılıydı. Soruşturma normal seyrini sürdürürken o hapiste sakince bekleyecekti. Dinlenme zamanı gelmişti. Biraz gecikmeyle de olsa odada başka birinin daha olduğunu anladı. Gözlerini açtı. Sağ tarafında birkaç metre ileride sırtı ona dönük beyaz önlüklü bir adam diktafona fısıldıyordu. Kuşkusuz onun hakkında bir rapor hazırlıyordu. Başını sola çevirdi ve negatoskopa tutturulmuş radyografileri gördü. Röntgenler bir kafasını önden ve yandan gösteriyordu. Burun kıkırdağının içinde bir tabanca mermisi vardı. Sol sinüse doğru yönelmiş, beyaz, metal, siyah üzerinde beyaz olarak kusursuz biçimde görünüyordu. Kurbanın radyografileri. Katili burun deliğinin hemen yanından vurmuştu. Birden yüzünü ter bastı. Başındaki ağrı biraz daha arttı. İki kişiyi öldürdüm. Gözünün önüne X-ray cihazında gördüğü resimler geldi. Ve aynı zamanda evsizlerin de katil olduğu gerçeği. Uyandınız mı? Doktor elleri cebinde tam karşısında duruyordu. Gözlük camlarına parlak, berrak bir ışık, insanda içine girme, orada arınma, günahlarını aklama isteği uyandıran billur gibi bir su yansıyordu. Ben Doktor Martin. Sizinle ilgilenen acil servis doktoru. Neredeyiz diye sormayı başardı narsis. Otel Dio'da. Sizi Cusco bölümünden çıkarmamaları için ısrar ettim. Orası neresi? Adli tıp acil bölümü. Şüphelilerle, kurban ve mağdurlarla, polislerle dolu berbat bir yer. Ya ben neyim? Doktor çenesiyle kelepçeleri işaret etti. Sizce? Adli denetim altındasınız. Ben bile savcının talepleri doğrultusunda görev yapıyorum. Kısacası hastanede olduğunuz kadar hapistesiniz de. Ama bu serviste en az bir gece rahatsız edilmezsiniz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Narsis cevap vermek için birkaç saniye bekledi. Uzaktan bir ambulansın veya polis arabasının sireni duyuldu. Benim her yerim ağrıyor. Üzerinizde tepinmişler dedi doktor bir sırrı ifşa eder gibi. Ama kafanız bayağı kalınmış. Narsis negatoskopun üstündeki röntgenleri işaret etti. Bunlar kurbanımın röntgenleri mi? Başka kurban yok yani sizin dışınızda. İki kişiyi öldürdüm. Yanılıyorsunuz hiç ceset bulunmadı. Tüm bildiğim bir kadının da tutuklanmış olduğu. Bordölü bir kadın polis sanırım. Karmaşık pis bir durum. Bordölü bir kadın polis. Narsis'in başka açıklamaya ihtiyacı yoktu. Anais Çetelet de şenliğe katılmıştı. Demek o zamandan bu yana davanın peşini bırakmamıştı. Parça parça yaşananları bir kez daha düşündü. Silah sesleri, bıçak darbeleri, kalabalığın uğultusu, siren sesleri. İki katil nereye kaybolmuştu, kurbanları neredeydi? Bir dirseğin üzerinde doğruldu ve yeniden negatoskoptaki röntgenleri işaret etti. Bir ceset yoksa kafasında kurşun olan bu adam kim? Sizsiniz. Narsis sedyenin üstüne yığıldı. Kelepçeler bir kez daha tıngırdadı. Bu radyografiler size ait. Buraya geldiğinizde çekildi. Doktor Narsis'in sol elinin damarlarına antiseptik bir kompres uyguladı. Size bir sakinleştirici yapacağım, zarar vermez. Narsis kımıldamadı. Antiseptiğin kokusu hem ferahlatıcı hem de saldırgandı. İçerinin sıcaklığı ona saunada kızgın taşların üzerinde yatıyormuş hissi veriyordu. Merminin beyaz gölgesi camda hüzün verici bir belirginlikle parlıyordu. Şu kafamdaki zımbırtı nedir? Bunu siz bilmiyorsanız ben bu konuda sizi bilgilendiremem. Meslektaşlarıma danıştım. Kimse böyle bir şey görmemiş. Bazı telefon görüşmeleri yaptım. Bir implant olabilirmiş. Gebeliği önleyici implantlar gibi bir hormon salgılayıcı. Ya da bazı patolojilerde kullanılan silisyumdan yapılmış şu çipli mikropompalardan biri. Epilepsi hastası mısınız ya da diyabet? Hayır. Yine de kan tahlillerinin sonucunuzu beklemek gerekiyor. Şu şey yerinde kalacak mı? Sabah sizi ameliyat etmeyi düşünüyoruz ama tıbbi dosyanız olmadığından ihtiyatlı davranmak gerekiyor. Her tahlilin, her teşhisin aşamalarına göre hareket etmemiz lazım. Tıbbi dosya konusu aklına başka bir şey getirdi. Buraya getirildiğimde size isim verdim mi? Çok net bir şey yok. Hasta yatış formunu polisler doldurdu. Ama bir şeyler söylemedim mi? Sayıklıyordunuz. Önce başınıza aldığınız darbeler sebebiyle bir tür hafıza kaybı yaşadığınızı düşündük. Ama bundan daha komplike bir şey öyle değil mi? Narsis gözlerini röntgenlerden ayırmadan başını sedyeye bıraktı. Cisim sol burnunun çeperinin başlangıcına sol sinüse dönük olarak yerleştirilmişti. Bir savaş yaralısı mıydı yoksa bir deneyin kobayı mı? Bu implant ne zamandan beri oradaydı? Kesin olan bir şey vardı. Bu yabancı cisim sol gözünün dibindeki inatçı ağrıyı açıklıyordu. Doktorun eldivenli elinde bir şırınga vardı. Bu ne? Size söyledim bir sakinleştirici. Kafanızın arkasında berbat bir hematom var. Bu sizi rahatlatacak. Narsis cevap vermedi. Sakinleşmeye ve hareket etmemeye çalıştı. Sıvının damarlarına aktığını hisseder gibi oldu. İlacın etkisi hem yakıcı hem de rahatlatıcıydı. Doktor şırıngayı çöpe attı ve kapıya doğru yöneldi. Birazdan sizi başka bir odaya alacaklar. Yarın formda olmanız lazım. Soruşturmayı yürüten asayiş şube polisleri sizi görmeye gelecek. Ayrıca mahkemenin atadığı avukat, savcı yardımcısı. Tüm bunlardan sonra burada adli denetim altında tutulmanızı isteyen yargıcın karşısına çıkacaksınız. Narsis kelepçenin halkasını sedyenin demirine vurdu. Peki bu? Bu benim yetki alanımda değil, polislerle görüşün. Tıbbi açıdan böyle özel işlem gerektirecek herhangi bir durum yok, üzgünüm. Narsis sağ eliyle kapıyı gösterdi. Gözetim altında mıyım? Kapıda iki polis var, evet. Son bir kez gülümsedi. Çok tehlikeli birisiniz sanırım. Hoşça kalın, iyi uyuyun. Işık söndü, kapı kapandı, kilidin sesi duyuldu. İğneye rağmen sükuneti ve huzuru kaçmıştı. En azından iki cinayetten, Minotaurus ve Icarus cinayetleri suçlanacağını biliyordu. Üçüncüsünü saymıyordu bile. Röntgenin çekilmiş resimlerden saptanacak bir Paris köprüsü altında idiş edilen adam. Gerçekten bir katil miydi? Neden o zımbırtıyı burnuna yerleştirmişti? Onu oraya kim koymuştu? Uzmanları ona zihinsel yetersizlik, kronik delilik teşhisi koyarken hayal ediyordu. Mitolojik cinayetlerle bölünen psikik kaçışlar. Durumu gayet açıktı. Hiçbir tereddüte mahal vermeden doğruca suçlu akıl hastalarının kapatıldığı bir kliniğe gönderilecekti. Sedyenin üstünde kıpırdandı. Bileğini saran kelepçeyi hissetti. Vücudu ağrılardan felç olmuş gibiydi. Hoşuna giden tek duygu pantolonun kıvrımlarının yumuşaklığıydı. Yüreği hopladı. Pantolonu hala üzerindeydi. Saçma bir umuda kapıldı. Serbest elini sağ cebine soktu. Küçük kelepçe anahtarını bir pantolonundan diğerine aktardığını hatırlıyordu. Eğer biraz şansı varsa polislerin gözünden kaçmış olabilirdi. Elini çıkardı, yoktu. Kıvrılarak elini bu kez sol cebine soktu. İçinin her kıvrımını aradı. Anahtar oradaydı. Titreyen elini cebinden çıkardı. Evet, bu anahtar onun uğruydu. Bu tip anahtarlar standart olurdu. Doğruldu, Anahtarı kelepçenin kilidine soktu. Tek bir klikle mekanizma açıldı. Narsis sedyenin üstünde oturdu ve karanlığın içinde bileğini ovaladı. Gecenin sessizliğinde gülüyordu. Ayrım sonu sayfa 427. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Baby Rocker. B-A-B-Y-R-O-C-K-E-R. Hotel Dieu. H-O-T-E-L-D-I-E-U. Cusco. C-U-S-C-O.